Hoş geldiniz. Bir önceki bölümün devamı olan ikinci bölümde antik stoacı felsefecilerinin temel kavramlarına odaklanacağız. Öyleyse başlayalım. Stoacılar bilgi kuramının, insanın doğasının, ahlaki değerleri ve hayatın doğru bir şekilde yaşanması ile ilgili bir dizi temel kavram etrafında şekillendirmişlerdi. Bilgi kuramı da bu temel kavramların bir parçasıydı. Bilginin temelini duygusal deneyimlere ve algılara dayandırırlar. Duygusal deneyimlerimiz dış dünyayı algılamamıza ve anlamamıza yardımcı olurdu. Bu nedenle stoacılar duyulara ve deneyimlere büyük bir önem atfederlerdi. Aynı zamanda insanın akıl yoluyla düşünme yeteneğine de büyük önem verirlerdi. İnsanın dünyayı anlama ve yargılama yeteneğini temsil eder. Mantık ve rasyonalizm, bilginin doğru bir şekilde inşa edilmesi için en önemli araçlardır. Stoacılar insanların bilgiyi kazanmalarını ve kullanmalarını destekleyen bazı erdemlere vurgu yaparlardı. Bu erdemler içgörü, sunesis, katkı, katalepsis ve akıl yürütme dianoia gibi kavramlarla ilişkilendirilir. İçgörü bir şeyin doğasını anlama yeteneğini ifade ederdi. Katkı, doğru bilgiye ulaşma yeteneğini ifade eder. Akıl yürütme, mantıklı düşünmeye ve sonuç çıkarma yeteneğini ifade ederdi. Onlar bilgiyi elde etmek ve geliştirmek için felsefe öğretileri kullanmayı teşvik ettiler. Bilginin doğru bir şekilde inşa edilmesi ve geliştirilmesi, felsefi çalışma ve düşünceyle yakından ilişkilidir. Stoacılar bilginin tekrarlanabilir ve evrensel olması gerektiğini inanırlardı. Yani doğru bilgi her zaman ve herkes için aynı olmalıdır. Bu felsefi düşünme ve mantığın vazgeçilmez bir rol oynadığını gösterirdi. Bilginin doğru kullanımının ahlaki yaşamın bir parçası olduğunu inanırlardı. Bu nedenle bilgiyi etik değerlere birleştirmenin önemini vurgular. Stoacı felsefede bilgi, insanların doğru bir şekilde düşünmelerine ve davranmalarına yardımcı olan bir araç olarak görülürdü. Stoacılar için tasarım veya fantasya kavramı, felsefi sistemlerinin bir parçası olarak önemli bir role sahipti. İnsanın iç dünyasının algıladığı veya hayal ettiği şeylerin temsil edildiği bir kavramdır. Örneğin, bir kişi sevdiği birinin yüzünü zihninde canlandırdığında, bu zihinsel tasarım veya fantasyadır. Stoacılar bu tür zihinsel temsilleri duygusal tepkilere ve ahlaki değerlendirmelere yol açabileceğine inanırlardı. Onlar, insanların bu içsel temsilleri üzerine iradeli kontrol sahibi olduğunu inanırlar. Yani, bir kişi nasıl düşündüğünü ve nasıl algıladığını bilinçli bir şekilde yönetebilir. Fantasya aynı zamanda insanların içsel değerlendirme ve yargılama süreçlerini de içerir. İçsel temsiller aracılığıyla dünyayı anlarlar ve değerlendirirler. Bu etik kararlar verme sürecine de dahil edilir. Fantasya kavramı stoacı ahlak felsefesinin temelini oluşturan bir unsurdur. Onlar insanların içsel dünyalarını ve düşünsel süreçlerini kontrol etme yeteneklerini vurgular. İnsanların duygusal tepkilerini ve ahlaki kararlarını yönlendirmek için fantasiyeyi kullanabileceklerine inanırlar. Stoacıların ahlaki mükemmelliği ve erdemi elde etme amacını hizmet ederdi. Fantasi kataleptiki, Stoacı felsefede özel bir öneme sahip bir kavramdı. Bu kavram insanların anladığı ve kabul ettiği kesin bir gerçek bilgileri ifade ederdi. Örneğin, bir çocuğun doğrudan gözlemlediği ve mantıklı bir şekilde anladığı basit bir gerçeklik bu kavramı temsil eder. Örneğin çocuğun suyun ıslak olduğunu anlaması kataleptik bir tasarımdır çünkü bu gerçeklik herkes için kesin ve anlaşılırdır. Yani mesela kışın evinizde yanan sobaya dokunmamanız gerektiğini bilirsiniz çünkü dokunduğunuz zaman onun sıcak olacağını ve aynı zamanda yakıcı olduğu için elinizi dehşet derecede acıtacağını da bilirsiniz. Kataleptik tasarımlar o yüzden nettir ve açık ve anlaşılır olmalıdır. Karmaşık veya belirsiz olmamalıdır. Özetle, mantıklı ve evrensel gerçekleri ifade eden zihinsel temsillerdir. Stoacıların bilgi kuramının temel bir unsuru olarak önem taşırdı. Ve işte bu yüzden kataleptik stoacılar için bilgi kuramının temel bir unsuru olarak görülüyordu. Ve insanların doğru bilgiye nasıl ulaşabileceği hakkında bir yol haritası sunardı. Şimdi bir sonraki konu olan stoacılar için onay verme ve bilimin ne demek olduğuna geçelim. Stoacılar için onay verme, bireylerin içsel olarak bir fikre veya düşünceye rasyonel bir şekilde evet demesi anlamına gelir. Bu bir kişi için bir düşünceyi veya inancı kabul etmesi veya onaylaması demektir. Mesela bunu bir örnekle açıklayabiliriz. Diyelim ki bir stoacı bir arkadaşının önerdiği bir fikri düşünür. bu fikri düşündükten sonra mantıklı bir rasyonel bulursa bu fikre onay verir. Örneğin arkadaşı dedi ki, sigara içersen ilerleyen süreçte uzun vadede hem sağlığına zararlı hem kanser olma riskin çok fazla. O yüzden bırakırsan kendi sağlığın için çok iyi bir şey yapmış olursun dedi. Stoacı da bu fikri kabul eder çünkü mantıklı bir gerçeklik olarak görür. Bilim kısmına geçersek, stoacılar bilimde gerçek bilgiyi elde etmeye çalışır. Örneğin bir stoacı doğayı gözlemler, insanı, evreni algılar ve rasyonel düşünme süreçlerini kullanarak su 100 derecede kaynar sonucuna ulaşır. Bu bilim yoluyla elde edilen bir bilgidir ve rasyonel bir şekilde doğru kabul edilir. Özetle onay verme, mantıklı ve rasyonel olarak kabul edilen fikri ifade ederken, bilim, rasyonel düşünme ve gözlem yoluyla elde edilen bilgiyi temsil eder. Ahlaki değerlerine rehberlik etmeye çalışırlar. Peki, stoacılar için akıl yürütmek neydi? Onlar için düşünme süreçlerini ve mantığı kullanarak doğru bilgiye ulaşma, bilgiyi inceleme ve ahlaki kararlar verme sürecini ifade ederdi. Akıl yürütmenin hayati bir öneme sahip olduğunu inanırlar ve onu felsefi pratiğin merkezine koyarlardı. Akıl yürütme, mantıksal ve rasyonel düşünmenin temelini oluştururdu. Stoacılar insanların düşüncelerini mantıklı bir şekilde organize etmeleri gerektiğine inanırlardı. Mantık, çıkarımların ve sonuçların tutarlı bir şekilde ele alınması için kullanılırdı. Bilgiyi akıl yoluyla edinmenin ve anlamanın önemini vurgularlardı. Akıl yürütme, rasyonel bir şekilde düşünme ve gözlem yapma sürecini içerir. Stoacılar akıl yürüterek doğru ahlaki değerleri belirtmeye çalışırlar. Ahlaki değerleri anlamak ve uygulamak için rasyonel düşünme süreci kritik bir öneme sahipti. Diyelim ki iki tane stoacı var. Bunlar çok yakın arkadaş diyelim. Yolda yürüyorlar ve bir tanesi uzman doktor. Hem uzman doktor hem stoacı. Yolda yürürken birisinin boğulduğunu görüyor ve normal stoacı doktor olan arkadaşına diyor ki, abi diyor, işte şuradaki insan boğuluyor, hemen yardım edebilir misin? Yani adam ölecek. Ama bu kurguda önemli olan birkaç nokta var. Öncelikle mantıksal düşünme kısmı. İlk olarak stoacı arkadaşının önerisini mantıksal bir şekilde değerlendirir. Yardım etmenin insanlara ve topluma nasıl fayda sağlayabileceğini düşünür. İkinci olarak düşünce süreçleri. Ardından stoacı farklı düşünce süreçlerini kullanarak bu konuyu inceler. Yardım etmenin etik ve insancıl bir davranış olup olmadığını sorgular. Başkalarına yardım etmenin insanların birbirine karşı sorumlulukları olduğunu düşünür. Üçüncü olarak, akıl yoluyla bilgi edinme. Stoacı, bu düşünce süreciyle yardım etmenin etik olduğuna dair bir kanaate varır. Bu kanaati rasyonel düşünme ve mantık yoluyla elde eder. Yardım etmenin insanların insancıl değerini yansıttığını düşünür. Ve ahlaki karar. Son olarak yardım etme eylemini yerine getirmeye karar verir. Çünkü rasyonel bir şekilde bu davranışın doğru ve insancıl olduğunu inanmıştır. Sonuçta bunu illa yolda yürürken boğulan biri olarak değil de, mesela yaşlı bir teyze karşıdan karşıya geçecek diyelim. Kadın zor yürüyor. Tam 15 dakikadır arabaların durmasını bekliyor ve arabalar kesinlikle durmuyor. Siz o sırada ne yaparsınız? Tabii ki de genç bir adam ya da bir kadın olarak teyzenin karşıya geçmesine yardımcı olursunuz. Gibi gibi pek çok şekilde örnek verebiliriz. Yani stoacıların akıl yürütme sürecini kullanarak ahlaki kararlar verme yaklaşımını da bu şekilde yansıtabiliriz. Aynı zamanda rasyonel düşünme ve mantıklı doğru bilgiye ulaşma ve ahlaki değerleri rehberlik etme sürecini de ifade eder. Öyleyse geçelim diyalektik konusuna. Stoacılar için diyalektik terimi felsefi bir yönetimi ifade ederdi. Felsefede bir konuyu veya sorunu daha iyi anlamak ve mantıklı bir şekilde çözüme ulaştırmak amacıyla kullanılan bir düşünce sürecidir. Stoacılar bu yöntemi bilgelik kazanma ve ahlaki değerleri anlama yolunda kullanmışlardır. İlk olarak mantıksal düşünme. Diyalektik mantıklı düşünmeyi teşvik eder. Farklı argümanlar üzerine mantıklı bir şekilde düşünerek mantıksal sonuçlara ulaşmayı hedefler. Bu, bilginin temelini oluşturan mantıklı ve rasyonel bir yaklaşımı yansıtır. İkinci olarak tartışma ve analiz. Stoacılar diyalektik yoluyla bir konuyu veya sorunu tartışma ve analiz etme sürecini benimserlerdi. Bu süreç farklı fikirleri, görüşleri ve argümanları değerlendirmek ve anlamak için kullanılırdı. Stoacılar diyalektiği, bilgelik kazanmanın ve ahlaki değerleri anlamanın bir yolu olarak kullanırlar. Stoacılar doğru ve ahlaki olanı tanımlamak için bu düşünce sürecini benimserlerdi. Diyalektik onlar için bir öğrenme ve kişisel gelişme aracıdır. Farklı fikirleri değerlendirmek, tartışmak ve analiz etmek, bireylerin bilgelik ve erdem kazanmalarına yardımcı olurdu. Mesela diyelim ki insanlar neden doğaya zarar vermemeli? İlk olarak farklı görüşler olabilir. Diyalektik sürecin başlangıcında farklı insanlar farklı görüşleri öne sürebilirler. Ali diyelim mesela, doğayı korumanın önemini vurgulayan bir çevre aktivisti. Ahmet de ekonomik kalkınmanın gerekliliğini savunan bir ekonomist. Bir topluluk toplantısı olsun. İlk olarak farklı görüşler mesela ortaya koyarlar. Ali der ki, mesela heyecanlı bir şekilde, arkadaşlar der işte doğayı korumanın hayatı önem taşıdığını düşünüyorum. En azından ormanlarımızı ve su kaynaklarımızı koruyalım. Ahmet de mesela der ki makul bir şekilde, tabii ki de öyle yani. Ancak ekonomik kalkınmayı unutmamamız da önemli. Doğal kaynaklar iş yaratma ve refahımız için de kullanılmalıdır der. Ve bu konuşmadan sonra tartışma ve analiz konusu gelir. Mesela Ali devam eder konuşmaya, der ki Ahmet, doğa tahribatı ekonomik büyümenin de önüne geçebilir. Ekosistemi bozarsak uzun vadede daha fazla zarar görürüz. Ahmet de katılır. Elbette der. Doğanın korunması önemlidir. Ancak sürdürülebilir kullanım da ekonomimizi destekler. Ekonomik büyüme iş imkanı sağlar ve toplum refahını arttırır. Tüm bu süreçten sonra mantıksal düşünme süreci gelir. Ali etraflıca bakar. Sonra konuşmasına devam eder. Der ki, mantıksal olarak bakarsak, sürdürülebilir ekonomimiz büyüme ile doğanın korunmasını birleştirirsek çok daha güzel olur. Yeşil teknolojiler ve sürdürülebilir tarım gibi uygulamalarla hem doğayı koruyabiliriz hem de ekonomimizde büyüme elde edebiliriz der. Ahmet de buna katılır. Evet der, bu mantıklı bir yaklaşım. Sonuç olarak etraftaki topluluk da düşünüp taşındıktan sonra onlar da buna katılır. Hem doğanın korunması hem de ekonomik kalkınma önemlidir derler. İkisi arasında bir denge bulunmalıdır derler. Bu senaryoya baktığımızda diyalektik sürece yansıttığını görüyoruz. Ali ile Ahmet farklı görüşleri sunar, bu görüşmeleri tartışırlar, mantıklı bir şekilde düşünürler ve sonunda doğru bir denge bulunur. Bu, diyalektik düşünme sürecini ve farklı görüşleri analiz etme yöntemini açıklar. Ve stoacılar için en önemli bir diğer konu olan fizik konusuna gelelim. Stoacılar için fizik, evrenin temel yasalarını ve doğanın işleyişini anlama çabasıdır. Stoacılar doğa felsefesini ve fiziksel dünyanın öğretileri üzerine düşünerek evrenin işleyişini anlamaya çalışmışlardır. Onlar evrenin bir düzen içinde işlediğine inanırlardı. Her olayın ve varlığın arkasında bir neden ve mantık bulunurdu. Doğanın temel yasalarını keşfetmek ve anlamak, insanlığın bilgeliğe ulaşmalarına yardımcı olacaktır. Bu nedenle fiziksel dünyanın işleyişi ve neden-sonuç ilişkilerini incelemek Stoacı felsefenin bir parçasıdır. Madde ve düşünce. Onlar için düşünce aynı zamanda ruh anlamına gelirdi. İkisi arasındaki ilişkiyi anlamak için fiziksel dünyayı incelediler. Madde ve düşünce birbirini tamamlayan unsurlardı. İnsan zihninin ve bedeninin nasıl bir arada çalıştığını anlamak için önemliydi. Stoacılar evrende her şeyin logos olarak adlandırılan evrensel bir ilkeye tabi olduğuna inanırlardı. Logos, evreni bir arada tutan ve düzenleyen temel akıl ve neden olarak düşünülürdü. Stoacıların fizik konusundaki düşüncelerini basit bir örnek üzerinden anlatalım. Mesela konu taşların düşmesi olsun. Yine Ahmet ile Mehmet üzerinden örnek verelim. Mesela Ahmet dedi ki, Mehmet dedi, bu düşen taşın neden böyle düştüğünü hiç düşündün mü diye sordu. Mehmet de cevap olarak, Ahmet hani taş zaten düşer. Nedenini neden düşündüğümüzün önemi mi var? Ahmet mesela sakin bir şekilde, evet abi yani önemli. Stoacılar evrenin belli bir düzen ve nedenlerle işlendiğine inanırlardı. Taşın düşmesi yerçekimi yasasının etkisi altında gerçekleşir. Yani bu doğa felsefesinin bir parçasıdırlar. Mehmet de en sonunda pes edip Ahmet'e mesela soruyu yönlendirsin diyelim. Desin ki madem öyle yerçekimi nedir diye sordu. Ahmet de hemen dedi ki yerçekimi nesneleri yere çeken evrensel bir kuvvettir. Evrendeki düzeni sürdüren bir neden olarak kabul edilir dedi mesela. Stoacılar ayrıca maddenin ve düşüncenin bir arada çalıştığını düşünürlerdi. Yerçekimi gibi fiziksel olaylar hem madde hem de düşünce tarafından anlaşılırdı. Mehmet de cevap verir der ki yani taşın düşmesi hem fiziksel bir olay hem de düşünsel bir olaydır öyle mi yani? Ahmet de Evet, öyle düşünebiliriz. Stoacılar bu tür olayları madde ve düşünce arasındaki ilişkiyi anlamak için incelerler. Bir de unutma, Stoacılar evrenin her şeyi düzenleyen bir Logos adı verilen evrensel ilkeye tabi olduğunu inanırlardı. Yani her şey bu evrensel ilkenin bir parçasıdır. Yani taşın düşmesi kader miydi? Evrensel bir ilkenin sonucu muydu? Diye sorar Mehmet. Ahmet de evet öyle düşünebiliriz. Bu Stoacıların kaderciliği yani olayların önceden belirlendiğini inandıkları bir kavramla ilgiliymiş diye cevap verir. Mehmet de vay be abi der. Baya baya böyle güzel bir felsefe yaptıklar. Ve konu burada kapanır. Ahmet doğanın işleyişini ve evrensel yasaları açıkladı. Mehmet ise bu fikirleri anlamak için sorular sordu yani sorguladı. Stoacıların doğa felsefelerini ve fiziksel dünyayı nasıl incelediklerini de bu şekilde anlamış oluyoruz. Öyleyse bir sonraki konu olan Stoacılar için dünya ne demekti konusunu geçebiliriz. Stoacılar dünya kavramını evrenin fiziksel ve metafiziksel boyutlarını içeren bir bütün olarak görürlerdi. Evrende bir düzen olduğunu inanırlar ve bu düzen evrensel bir ilkenin, logos ilkesinin bir ifadesidir. Bu düzen doğanın işleyişini, olayların neden-sonuç ilişkilerini ve evrenin mantıklı bir yapısını içerir. Dünya bu evrensel düzenin bir parçasıdır ve bu düzende meydana gelen olaylar bu düzenin bir yansımasıdır. Stoacılar her şeyin birbirine bağlı olduğuna ve evrenin bir bağlam içinde işlediğine inanırlardı. Dünya ise bu bağlantının bir ifadesidir. İnsanlar, diğer canlılar, doğa ve evrenin tüm parçaları birbirlerine bağlıdır, iç içelerdir. Ve bu bağlantı dünya kavramının içinde yer alır. Stoacılar aynı zamanda insanların içsel dünyalarını da önemserler. Dünya olayları insanların içsel huzurunu ve erdemini etkileyebilir. İnsanların dünyadaki olayları nasıl algıladıkları, onlara nasıl tepki verdikleri ve nasıl kabullendikleri konularına odaklanırlar. İçsel dünyalarını kontrol etme ve rasyonel bir şekilde düşünme yetenekleri dünya ile ilişkilerini etkilerdi. Onlar insanların kaderine ve kadercilik anlayışına bağlı olduğuna inanırlar. Bu nedenle insanların dünya olaylarını kabullenmelerini ve onlara uyum sağlamalarını gerektiğini öğretirler. Dünya olaylarının önceden belirlendiğine inanmaları onlara rasyonel bir şekilde yaklaşmayı ve kabullenmeyi teşvik eder. Ve bunu basit bir şekilde yine Ahmet'le Mehmet'in arasındaki diyalogla açıklayalım. Bir gün Ahmet doğanın güzelliklerini göstererek, Mehmet bak, dünya ne kadar muhteşem ve karmaşık değil mi? Mehmet de canı sıkkın bir şekilde bir yandan internetteki olaylara bakar, canı sıkkındır. Bir yandan böyle hayatı kötü geçiyordur. Sınavlardan birazcık çakmıştır. Ama yine de arkadaşının bu felsefe aşkını ve motivasyonunu kırmamak için evet ya, doğa güzel. Türkiye dört mevsimi yaşar. Ama kanka şimdi durup dururken nereden çıktı ki şimdi bu? Diye sorar. Ahmet de açıklar. Dünya sadece yüzeyde görünen bir şey değil. Aynı zamanda evrensel düzenin bir yansıması. Dünyada ne oluyor? Evrende de aynı şekilde oluyor. Mehmet anlamaz. Nasıl yani der. Ahmet cevap verir. Der ki kanka, Stoacılar her şeyin birbirleriyle bağlantılı olduğunu inanırlarmış. Dünya sadece gezegenimiz değil, aynı zamanda evrensel bir düzenin parçasıdır. Dünya olayları bu evrensel düzenin bir yansımasıdır. Yani kaderin. Mehmet cevap verir. Yani dünyada ne oluyorsa evrende de mi aynısı oluyor? Bunu mu demek istiyorsun? Ahmet, evet öyle düşünebiliriz. Bu bağlam Stoacıların dünyaya nasıl baktığını anlamamıza yardımcı olur. Bir de unutma, Stoacılar insanların dünya olaylarını nasıl algıladıklarını ve buna nasıl tepki verdiklerinin önemli olduğunu inanırlar. İçsel dünyamızı kontrol etmek, dünya ile ilişkimizi şekillendirir. Ahmet sorar. Peki dünyadaki olumsuz şeylerle nasıl başa çıkmalıyız kanka? Ahmet cevap verir. Stoacılar olumsuz olayları kabullenmeyi ve onlarla uyum sağlamayı öğretir. Dünya olaylarını kabullenmek rasyonel bir düşünce ve içsel huzurla mümkün olur. Bu kısa diyaloğumuz yoluyla Stoacıların dünya kavramını anlattık. Ahmet, dünya ile evren arasındaki bağlantıyı ve insanların dünya olaylarına nasıl bakmaları gerektiğini açıklar. Mehmet, bu fikirleri anlamak için sorular sorar ve Ahmet Stoacı düşünceyi ona basit bir şekilde açıklar. Günün birinde yeniden bir Sokrates, bir Platon olacaktır. Bu yeniden dirilme bir değil, birçok kez olacaktır. Hatta daha doğrusu bütün şeyler öncesizlik ve sonrasızlık boyutunda yeniden dirilecektir. Ölümden sonra dirilme, öncesiz, sonrasız dönüş, durmaksızın doğan, ölen ve yeniden doğan dünyanın yaşamını ifade eder. Bu ritimler o dönemlerde nedeni olan Zeus'un, büyük yaşamının yaşamını belirtir. Bu örnekten sonra Stoacılar için maddecilik kavramına biraz daha yakından bakalım. Stoacılar maddecilik terimini, Stoacı felsefesinin vurguladığı ruhsal ve ahlaki değerleri göz ardı eden, diğer felsefi yaklaşımları eleştirmek ve karşıtlarını tanımlamak için kullanmışlardır. Bu terim, Stoacıların insanın içsel dünyasında ahlaki erdeme ve rasyonel düşünceye verdiği önemi vurgulayan bir eleştiri ifadesiydi. Onlar için insanın ruhu ve aklı çok önemliydi. İçsel dünya, dışsal dünyayla aynı derecede önemlidir. Stoacılar insanların duygusal denge, rasyonel düşünme ve ahlaki erdem gibi içsel erdemlerle içsel değerlere odaklanmaları gerektiğine inanır. Maddecilik terimini sadece maddenin ötesine geçmeyi önemseyen veya sadece fiziksel dünyayı inceleyen fiziksel yaklaşımlara karşı bir eleştiri olarak kullanırlar. Şimdi klasik örneklememize geçelim. Ahmet ile Mehmet güzel bir doğa yürüyüşüne çıkarlar. Ahmet yine büyülenmiştir. Ahmet felsefe aşkıyla yanıp tutuşur. Şöyle güzel bir iş çeker. Ormanın güzel havasını içine çeker. Der ki, Mehmet, şu doğanın muazzamlığına bir bakar mısın? İşte bu kardeşim, Stoacılar için gerçek bir hazinedir. Mehmet yine şaşkın. Der ki, Ahmet, abi sen, yani bu sadece orman, yani ne kadar özel olabilir ki? Der. Ahmet yine heyecanlı. Stoacılar için maddecilik diye bir şey varmış. Bu kavram sadece fiziksel dünyaya ve dünyevi zevklere odaklanmayı eleştirirmiş. Anlamadım kanka. Ne alaka diye sorar Mehmet. Ahmet devam eder. Stoacılar insanın içsel dünyasını, ruhsal gelişimini ve ahlaki erdemini vurgular. Doğanın güzellikleri sadece yüzeydeki bir rahatlama değil, içsel dünyanın bir parçasıdır. Mehmet'in kafası iyice karışmıştır. Trekking yaptıkları yolda, sağda solda kırılmış bir eşyalarını görür. Mehmet sorar. Yani bu ormanda gezinmek sadece eğlence değil, aynı zamanda içsel bir yolculuk olabilir mi? Ahmet gülerek. Kesinlikle. Bu ormanın güzellikleri bizi rahatlattığı gibi içsel dünyamızı da besler. Ayrıca Stoacılar rasyonel düşünceyi ve ahlaki erdemi önemserler. Maddecilik terimini sadece maddenin ötesine geçmeyi ve içsel gelişimi göz ardı eden diğer felsefi yaklaşımları bir eleştiri olarak kullanırlardı. Mehmet cevap verir. Ya abi sen en sonunda yani bu felsefeyi bana sevdirdin ya. Helal olsun. Bu felsefe olayı bana da ilginç gelmeye başladı. Ben daha fazla da öğrenmek istiyorum galiba ya. Kısaca Ahmet ve Mehmet arasında geçen bu eğlenceli diyalogda maddecilik kavramını açıkladık. Ahmet, Stoacıların içsel dünyaya, rasyonel düşünceye ve ahlaki erdeme verdiği önemini vurgularken Mehmet bu fikri anlamak için sorular sordu. Tıpkı bir önceki gibi. Ve Stoacı felsefeyi daha fazla öğrenmeye istekli hale geldi. Şimdi biraz da Stoacılar için bedensizler veya bodiless, intelligences kavramını açıklayacağız. Bedensizler terimi Stoacı felsefede kullanılan soyut varlıkları ifade ederdi. Bu kavram evrensel düzeni ve zihinsel etkinliği nasıl anladıklarını yansıtırdı. Bu varlıklar fiziksel bedenleri olmayan zihinsel varlıklardır. Bu soyut varlıkları evrensel düzenin temsilcileri olarak görürler. Bedensizler evrensel düzenin işleyişini sağlar. Evrende meydana gelen olayları, neden-sonuç ilişkilerini ve evrensel yasaları temsil ederler. Bu soyut varlıklar evrenin mantığı ve düzeniyle uyum içinde çalışırlar. Aynı zamanda bedensizler kavramı Stoacılar için zihinsel etkinliği ve mantığı temsil ederler. İnsanın rasyonel düşünce yeteneklerinin kaynağı olarak kabul edilirler. Stoacılar mantık yoluyla düşünme, akıl yürütme ve ahlaki değerlere ulaşma sürecinin bu soyut varlıkların etkisi altında gerçekleştiğine inanırlar. Aynı zamanda onları erdemli bir yaşam sürmeye yönlendirir. İnsanların evrensel düzeni anlamalarına ve ahlaki erdemlere ulaşmalarına yardımcı olurlar. Günlerden bir gün Ahmet ve Mehmet antik eserlerin bulunduğu bir müzeyi geziyorlardır. Heykeller, yazılar, her şey var ve soyut konseptleri gösteren eserler müzeyi süslüyor. Mehmet hala temkinli ama Ahmet'in felsefe aşkına o da katılmış gibi. Ahmet heyecanla, Mehmet bak, bu müzede antik felsefenin büyük eserleri sergileniyor. Bakalım bu eserler bizi nereye götürecek? Mehmet Merakla, evet abi, eğlenceli gözüküyor ama bu sefer neyin peşindesin görelim bakalım, diye sorar. Ahmet şöyle der. Bu eserler bize antik stoacıların düşüncelerini anlatıyor. Onlar bedensizler diye adlandırdıkları soyut varlıklara inanırlardı. Mehmet ilgiyle sorar. Bedensizler mi? O da ne demek? Ahmet soyut bir heykelin önünde durur ve konuşmasını devam eder. Bedensizler, stoacılar için evrenin düzenini temsil eden varlıklardır. Onlar maddenin ötesinde soyut birer varlık olarak kabul edilirler. Mehmet gülerek, yani bu müzede biz de bedensizlerle karşılaşırız mı dersin? Ahmet, hayır, tabii ki hayır. Ama bu heykeller ve yazılar stoacıların düşüncelerini anlamamıza yardımcı olur. Konuşmasını devam eden Ahmet soyut bir tabloya bakar. Bedensizler aynı zamanda insanların içsel dünyalarını etkilediğini inanırlar. Mantık ve ahlaki yerden bu soyut varlıkların etkisi altındadır. Mehmet müze içinde gülerek, eğer bu müzede gerçek bedensizler yoksa o zaman neden bu kadar ciddiye alıyorsun? Ahmet yine gülerek karşılık verir. Belki de bu komik diyalog kanka. İnsanları stoacı felsefeye daha yakından incelemeye ve düşünmeye teşvik eder. Geçmiş, şimdi ve gelecek. Zaman evrenin en önemli yapı taşıdır. Ve stoacılar için zaman, özellikle Epiktetos, Seneca ve Marcus Aurelius gibi stoacı filozoflar tarafından ele alınmış olan önemli bir kavramdır. Ama stoacılar zamanı farklı bir perspektiften ele alırlardı. Şimdi anı yaşamaktan başlayalım. İnsanların yaşam varını sadece şu andaki an içinde yaşamaları gerektiğine inanırlar. Geçmişte yaşananlar ve gelecekte beklenenler şu anın önemini gölgelememelidir. Stoacılar her anın değerini anlamayı ve bu anın içinde bilinçli bir şekilde yaşamayı teşvik ederler. Geçmişi değiştiremeyiz ve geleceği kesin olarak tahmin edemeyiz. Bu nedenle tek gerçek olan anın içinde bulunmaktır ve geçmiş ve gelecek kaygıları. Stoacılar gereksiz geçmiş kaygıları ve gelecek endişelerini insanların iç huzurunu bozabileceğini savunurlar. Geçmişte yapılan hatalar ve başarılar artık değiştirilemez ve gelecekteki olaylar üzerinde tam kontrol sahibi asla değilizdir. Dolayısıyla bu tür kaygılar sadece insanları huzursuz ve mutsuz kılar. Stoacılar geçmişten öğrenme ve geleceğe hazırlıklı olma fikrini desteklerler. Ancak aşırı kaygı ve endişeye karşı uyarırlar. Aşırı kaygı ve endişe eski Sparta'da vücutta zuhur eder ve orada depolanır. Trapesus kasları, kaşların üst noktası ve alın, omuzlar ve sırtta depolanır. Stres ve kaygı vücutta pek çok hastalığa sebep olur. Stoacılar zamanı yalnızca dışsal bir ölçü birimi olarak değil, aynı zamanda içsel bir boyut olarak da anlarlar. İnsan yaşamındaki her an içsel gelişimin bir parçasıdır. Stoacılar insanların karakterlerini, ahlaki değerlerini ve erdemlerini zaman içinde inşa etmeleri gerektiğini savunurlar. Bu nedenle her anın bir öğrenme ve büyüme fırsatı olduğuna inanırlar. Stoacılar için zaman, insan yaşamının en değerli kaynağıdır. Bu nedenle zamanı bilinçli ve ahlaki bir şekilde kullanmayı vurgularlar. İnsanlar her anı erdemlerini geliştirmek ve içsel gelişimlerine katkıda bulunmak için kullanmalıdır. Yine kez savaş kampında Ephialtes bu konu hakkında konuşur. Dinekes Sparta'da eğitim görmüş ve savaş alanına deneyime sahip bir savaşçıdır. Ephialtes, Dinekes'in öğrencisi. Savaşçı olmak isteyen ancak engellerle karşılaşan bir gençtir. Dinekes sorar. Ephialtes, savaşın ve yaşamın anlamını düşünüyor musun? Ephialtes cevap verir. Evet, sürekli olarak. Ama bazen geçmişim ve geleceğim hakkında endişeleniyorum. Dinekes sakin bir şekilde, iyi düşün Ephialtes. Zamanı önemli bir kavram olarak görürüz. Geçmişteki hatalarımızı ders olarak almalıyız ancak onlar üzerine aşırı kaygılanmamalıyız. Geleceği tahmin edemeyiz. Bu yüzden sadece şimdi anı yaşamalıyız. Ephialtes meraklı bir şekilde tekrar sorar, peki şimdi anı nasıl yaşamalıyız? Dinekes gülümseyerek, işte bu Ephialtes. Şimdi burada olduğumuz anı bilinçli bir şekilde yaşamalıyız. Geçmişi affedip geleceği kaygılanmadan bu anın içinde olmalıyız. Bu an, içsel gelişimimiz için bir fırsattır. Ephialtes anlayışla, yani sadece savaş alanında değil, hayatın her anında bu prensibi uygulamamız mı gerekiyor? Dinekes onaylayarak, kesinlikle. İçsel gelişim sadece savaşta değil, hayatın her yönünde önemlidir. Bu şekilde zamanı en değerli şekilde kullanırız ve her anın bilincinde oluruz. Dinekes ve Fiartes'in zamanı ve şimdi anı yaşamasını önemli konuştukları bir diyalogdu. Dinekes bu düşünceyi kullanarak zamanın içsel gelişim için nasıl değerlendirilmesi gerektiğini Fiartes'i anlatır. Bu hem savaş alanında, yani hayatımızın zorlu anlarında, hem de hayatın diğer alanlarında geçerlidir.